Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Şeyh Elbani Rahimullah'ın menheçle alakalı fetvalarına bir bölüm kalmıştı. Bununla devam edeceğiz inşallah. Tasfiye ve terbiyenin manası nedir? Bu merhaleden, bu aşamadan sonra ne gelir diye bir soru gelmiş Şeyh Elbani'ye. Daha önceki derslerde aktardığımız fetvalarında bu konuyu esasında Şeyh Elbani yeterince açıklamıştı. Kısaca burada da değiniyor Şeyh Elbani. Bugün İslam toplumu milyarlara ulaşan gerçekten büyük ve geniş bir toplumdur. Bugünlerde bu toplum bir tür uyanış, şuurlanma halindedir. Zira Müslümanlar dinin hükümlerinin uygulanmasından uzak olmalarından dolayı uykudaydılar. Uzun zaman sonra Müslümanların dinlerine dönüş yapmaları gerektiğine uyandılar. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İğne usulü alışveriş yaptığınız, sığırların kuyruklarından tutunup çiftçiliğe razı olduğunuz, ziraate razı olduğunuz ve Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz zaman Allah üzerinize zillet musallat eder ve tekrar dininize dönmenize kadar onu sizden kaldırmaz. Daha önce açıklandığı gibi iğne usulü alışverişte hileli bir takım yollar tutarak faizi meşrulaştırmak. Yani dinin hükümlerinde hile yapmayı temsilen bir örnektir bu. Sırların kuyruğundan tutunup çiftçiliğe razı olmak ise dünyaya yönelmek, Allah yolunda cihadı terk etmek. Yani Allah için yapılması gereken farzları terk konusunda insanların sebebinin dünyaya yönelmeleri olmasıdır. İki tane hastalık, çok büyük hastalıktan bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve çareyi de, yani bunlar sebebiyle Müslümanların genelin üzerine bir zillet musallat edilir. Çare ise dine dönmektir. Yani Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la gönderdiği dine dönmek. Bugün, özellikle bugün diyoruz, yani Şeyh Elbani'nin şu fetvayı verdiği günden senelerce sonra söylüyoruz bunu. Türkiye ortamı için söylüyoruz. Özellikle bugün Türkiye'de. Çünkü Arap aleminde Şeyh Elbani'nin bahsettiği uyanış çok önceleri başladı. Yani Şeyh Elbani'nin zamanlarına tevafuk eden döneme rastlar. Ama Türkiye'de belki daha yeni yeni bir şeyler var. İnsanlar dine yöneliyorlardı. Türkiye'de de böyle. Fakat dine yönelen ilk gruplar, ilk öncü nesiller diyelim, bizden önceki Müslümanlar dine yönelirken meseleye çözüm getiremeyecek şeylerle beraber yöneldiler. Ve bu hayatın içerisine bir şekilde girdiler. Bir mücadelenin içerisine girdiler. Baktılar ki bu mücadelede pek çok problemlerle karşılaştılar. Yani İslam'a davet konusunda da problemlerle karşılaştılar. Demokrasiyi savunanlar, laikliği savunanlar, Kemalizmi savunanlar veya küfür ideolojini, diğer küfür ideolojilerini savunanlar, herkes farklı farklı gerekçeleriyle, akli, mantıki veya mantıksız bir takım gerekçeleri öne sürerek kendine göre bir bakış açısı getirdi. Müslümanlar da buna akılcı bakışlarla baktığı için sekteye uğradı. İnsanların dini gayretleri. Neden? Çünkü inandığı değerleri, savunduğu değerleri ilim üzere yapmadığı için, basiret üzere hareket etmediği için bir takım müşkilatlarla karşılaşınca dininden şüphe eder oldu. Tasavvuf kültürüyle gelmiş veya mezhep kültürüyle gelmiş, yani bu dine girmiş bir takım hurafelerle birlikte yoğrulmuş bir İslam anlayışı üzerine İslam'a çağırdılar. Sonra ne oldu? Bu hurafelerle bu iş olmayacak, temizlenmeyecek. Çünkü kendi kendilerine vicdanları rahat etmedi. Ne oldu ondan sonra? Bu sefer bu hurafelerin kaynağı nelerdir? Bunları tespit etmeye koyuldu. İşte tarikatlarda var, şeyhlere teslimiyet, mezheplerde var. Problem var. Bu sefer hadislerde de problem olduğunu görmeye başladı. Neden? Çünkü uydurma hadisler, zayıf hadisler, İsrailiyet vesaire hadis adı altında girmiş. O zaman topyekun hadislere de bir düşmanlık meydana geldi. Sonra sadece Kur'an'ı baz alan, sadece Kur'an'ı temel alan anlayışlar ortaya çıktı. Ve bu Kur'an'ı temel alan anlayışlar
meydan okurken o kadar kendilerinden emin bir şekilde meydan okudular ki, ama iki gün sonra, çok geçmedi, iki gün sonra ortaya koydukları tezlerle, yine Kur'an'dan bir başkalarının getirdiği delille bunların ortaya koyduğu şeyler çürüdü. Mesela dün birisi çıkıyor diyor ki, Kur'an'dan delil getirerek Allah içinizden cihad edenleri bilsin diye böyle yaptı diyor. Kur'an'da böyle diyor. Demek ki diyor Allah olmadan önce bazı şeyleri bilmez diyor. Bunu bir sünnet inkarcısı söylüyor. Yani sünnet inkarcısı olduğunu kabul etmiyor ama sünnet inkarcısı bu. Bunu söylüyor. Bir başka sünnet inkarcısı, aynı kafadan bunu destekleyen bir başka kafa diyor ki, o hocayı diyor tufaya düşürmüşler diyor, o bilememiş diyor, o bir ilim eksikliğidir. Hayır diyor, bu ayetin manası böyle olacak diyor. Ben niye kabul edeyim ki seni, hadislerle bağımı kopardın sen benim. Sen benim hadislerle bağımı kopardığında senin anlayışını ben neden kabul edeyim? Öyle değil mi? Diğer taraftan bakın, verilecek cevap nedir? Allah Azze ve Celle ne diyor Bakara suresinde? Ta Bakara suresinden başlıyor. Bir sürü ayet var. Yüzlerce ayet çıkar karşınıza. Yani Allah olayları olmadan önce bilmez diyene bu. Bunu Kur'an'dan çıkaran reddiyedir bunlar. Ne diyor? Siz onları uyarsanız da uyarmasanız da iman etmezler. Değil mi Bakara suresinde? Allah bilmeden mi konuşuyor? Zan ile mi söylüyor bunu? Veya onlara diyor gökten bir melek dahi indirseydik yine iman etmeyeceklerdi diyor Allah Azze ve Celle En'am suresi 7. ayetinde. Melek dahi indirsek yine iman etmeyeceklerdi diyor. Allah zan ile mi konuşuyor? Yani bu bakın Kur'an'a taban tabana zıt. Bir başkası çıkıyor. Adem Aleyhisselam ilk insan olamaz diyor. Olamaz diyor. O diyor işte başka bir ayette ne diyor? İşte insan işte rahimlerde taşınarak gelmiştir. Bu insan isminin cinsine Adem Aleyhisselam da girer. Dolayısıyla o da rahimde taşınarak gelmiştir. Yoksa işte bunlar akraba evliliğini meşru kılıyor falan filan. Değil mi? Sünnet inkarcısı bunu söylüyor. Bir başka sünnet inkarcısı cevap veriyor. Ne diyor? Kur'an'dan getiriyor yine. Adem'i yaratan ve ondan da eşini yaratan diyor değil mi? İlk insan olarak. Ve halaka minha zevceha ve bethe minhuma ricalen kesiren ve nisa. Ve ikisinden bütün insanları türeten Allah diyor değil mi? Hutbetül Hacı'da okuduğumuz ayetlerden birisi. Demek ki ilk insan böyleydi ve bunların neslinden türedi bunlar. Şeriatı, şeriatları, hükümleri koyan Allah Azze ve Celle'dir. Adem Aleyhisselam zamanında erkek ve kız kardeşi evlenmeyi yasaklayan, bunu meşru kılan Allah Azze ve Celle'dir. Musa Aleyhisselam'ın şeriatına kadar bunda bir cevaz vardı. Musa Aleyhisselam'ın şeriatından sonra ne oldu? Kardeş evliliği yasaklandı. Yani burada işte öncekiler ensest ilişkiye mi girdiler diye soru sormanın bir manası yok. Çünkü şeriatları koyan Allah Azze ve Celle'dir. Biz Allah Azze ve Celle'ye onun gönderdiği rasullerin açıkladığı şekilde iman etmek zorundayız. Ve iman ettiğimiz zaman da iman ettiğimiz değerleri sorgulayamayız değil mi? Bu iman nedir? Allah Azze ve Celle kitabında nasıl bir iman istiyor? Böyle başıboş mu bırakmış? Birkaç tane serseri bir gün çıkacak, bir şey söyleyecek, bir başka serseri onu yine Kur'an'dan delille reddedecek. Oyuncak mı bu ya? Bir gün bir şeye inanacaksın, yarın onun küfür olduğuna inanacaksın. Sonra başka bir gün tekrar başka bir şeye inanacaksın. Öyle değil. İlk Müslümanlar, Kur'an'ın ilk muhatapları olan Müslümanlar, Kur'an'a nasıl iman ettilerse, öyle iman etmek. Kur'an'a iman etmek nedir? Resul ile Allah'ın arasını ayırmadan iman etmektir. Resul'e ilahlık manalarından hiçbir şeyi vermeden, onun kul olduğunu kabul ederek, fakat vahiy alan bir kul ve konuştuklarında vahiy ile konuşan bir kul olduğunu bilerek iman etmektir. Kur'an ve Kur'an'dan önce gönderilen kitaplarla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberleri Allah ile peygamberlerin arasını ayırmadan ve hiçbir peygamberin arasını ayırmadan, yani birine iman edip diğerine inkar etmeden iman etmemiz esastır. Kur'an ayetlerinde bu apaçıktır. Resullerine iman. Şimdi bakın, Allah Azze ve Celle'nin Resullerine iman demek ne demek? Allah'ın peygamberlerle gönderdiği vahye iman etmektir. vahye iman etmek. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tamam Kur'an geldi. Cibril vasıtasıyla Kur'an geldi. Kur'an'ın tamamı Cibril vasıtasıyla gelmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği gibi. Tamamı ruh ile gelmiştir. Cibril Aleyhisselam ile gelmiştir. Şimdi bakın. Ne diyorlar? Kur'an dışında vahiy olamaz. Diyorlar. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşarken, tebliğ ederken ona vahyettiğini söylüyor. Nerede bu? Bir sürü peygamberlerden bahsediyor. Kendilerine vahyettiğimiz kimselerdi diyor. Kendilerine vahyettiğimiz kimselerdi. Erkeklerden bir takım kimselerdi. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun ayeti var ya, işte bununla alakalıdır. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ehle zikr. Yani lam-ı tarifle gelmiş zikr kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hangi ayete bakarsanız bakın hepsini Kur'an ve sünneti birlikte anlamak zorundasınız. Bu çıkar ortaya. Beni mesela Furkan suresinde ne diyor? Peygamberden başka bir yol tutan, peygamberle beraber yol tutmayan kimse hakkında ne diyor? Beni diyor zikirden alıkoydu diyor. Keşke peygamberle beraber yol tutsaydım. Kim bu? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti. Sonra ne diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam davacı olurken 30. ayette? Ya Rabbi benim bu ümmetim Kur'an'ı büsbütün mehcur bıraktılar, terk edilmiş bıraktılar. Yani ne demektir? Kur'an'ı terk edilmiş bırakmak. Kimlere terk edilmiş? Rasul'den ayırmışsın onu. Peygamberle beraber yol tutmamışsın. İşte böyle dangalaklara bırakmışsın. Aklının pislikleriyle, Yunan felsefesinin artıklarıyla kendi kendine bir şeyler çıkan dangalaklara terk etmişsin Allah'ın kitabını. Her biri istediğine göre, keyfine göre bir yorum yapıyor. Kur'an'ı büsbütün terk etmek işte budur. Keşke peygamberle beraber ben de yol tutsaydım diyenler ise Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkladığı gibi anlayan, buna böyle iman eden kimselerdir. Hem sonra söyleyin bakalım, kıyamet gününe kadar baki kalan, Allah'ın korumasında olan bu zikir, sadece Kur'an ise, o Kur'an'da deniliyor ki, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerde Allah'ın Resulü'nde en güzel örnek vardır. Bu ayet nedir? Allah'a ve ahiret gününe iman eden, kıyamet gününe kadar gelecek herkes için Allah'ın Resulü'nde en güzel örnek vardır. Allah'ın Resulü'nün örnekliğine biz nasıl ulaşırız? Kur'an'da Allah Resulü'nün örnekliğinden ne kadar bahsedilir? Ne kadar vardır? Yani sünnetten bahsediyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden Kur'an'da ne kadar bahsediliyor? Yahu benim Allah'a ve ahiret gününe iman edebilmem için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almamı emreden Allah Azze ve Celle. Demek ki bir şey ulaşacak bana. Ulaşmak zorunda. Yoksa Allah nasıl sorumlu tutar bundan? Hem de imanın şartı. Seni diyor aralarında çekiştikleri şeylerde hakem kılmadıkça iman etmiş olmazlar. Bu imanın şartıdır. Kendi kafamıza göre mümin, münafık, kafir, Müslüman ayrımı yapamıyoruz biz. Kim Resul'e muhakeme olmayı reddediyorsa Allah Azze ve Celle yeminle söylüyor ki o iman etmemiştir. Boşa biz işte o Kur'an çok güzel ateşli savunuyor diyerek ona iman biçmeyelim. Allah diyor vallahi iman etmemiştir. Yeminler olsun ki o iman etmemiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hakem kılmadıkça. Yani burada bu atıflar, vavlarla falan kurtulamazlar. Dil hesaplarıyla, lugat mantıklarıyla, nahivlerle kurtulamazlar. La yu'minu fela ve rabbuke. Rabbine yeminler olsun ki la yu'minu hatta yuhakkimuke fima şecera beynehum. Kendi aralarında geçen meselelerde seni hakem kılmadıkça iman etmiş olmazlar. Resul öldü. Resul öldü de Kur'an bize kıyamet gününe kadar ulaştı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hakem kıl diyor bu Kur'an. Resul öldü. Burada müttefikiz. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Bizim bilmediğimiz bir mahiyette hayattadır ama o vefat etti, aramızda değil. Resul öldü, nasıl hakem kılacağız? Sıyırmak öyle kolay değil. İman etmiş olmazlar diyor Allah Azze ve Celle. Sonra da diyor ki, o aklınıza gelen şeyler, zannetmeyin ki müminlerin akıllarına gelmiyor. Yani akılla yaptıkları itirazlar müminlerin akıllarına gelmiyor sanmayın. Şeytan müminlerle o kafirlerden daha fazla oynuyor. Ama ne diyor müminlerin vasfında? Gönüllerinde hiçbir kuşku hissetmeden, itiraz, sıkıntı hissetmeden onun Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında söylüyor bakın. Kur'an hükmü hakkında demiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı hakem kıldıktan sonra onun verdiği hükme boyun eğmedikleri sürece iman etmiş olmazlar. Ve tam anlamıyla teslim olmadıkları sürece diyor. İman. Resullere iman. Sana da zikri indirdik ki, Resule zikri indirdi ki Allah Azze ve Celle, insanlara indirilen bu Kur'an'ı beyan etsin, açıklasın. Başkasına değil, Allah kendi açıklamıştır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendinden açıklamış değil. Şimdi hadis görüyor vatandaş, diyor ki ya diyor burada gaybtan haber var, peygamber gaybı nereden bilsin? Bak Kur'an-ı Kerim'de gayb, peygamber bilmez gaybı diyor. Doğru. Peygamber gaybı bilmez. O zaman niye şunu itiraf etmiyorsun? Arkadaş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hevasından konuşmuyor. Kendisine bildirilen bir vahiyle. Delili nedir? Cin suresi 27-28. ayet. Allah gaybını kimseye açmaz. Ancak seçtiği Resul müstesna diyor. Resul kendiliğinden gaybı bilici değil. Kimse bunu iddia etmiyor zaten. Allah bildiriyor. Kur'an'da da bildirir, Kur'an dışında da bildirir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde vahiy türlerini Allah Azze ve Celle açıklamıştır. Kah rüya yoluyla, İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasında olduğu gibi. Kah perde arkasından, kah doğrudan bir melek göndermek şeklinde. Kah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkladığı gibi çıngırak sesinde gelmesi gibi. Bazen Cibril dışında bir meleğin gelmesi söz konusu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, Rabbimin katından, onun meleklerinden bir melek geldi ve gönlüme şunu attı diyor. İçinizden hiç kimse kendisine yazılmış rızkı tamamlamadan ölmeyecektir. Bunun gibi bir sürü meseleler vardır. Bu beyan, yani şu Nahil suresinde geçen, ona indirilen zikir, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen ez zikr, elif lamlı, lam tarifli zikir, Sa'd suresinin ilk ayetinde Rabbimizin yemin ettiği zikirdir. Vel Kur'ane ziz zikr. Zikir sahibi Kur'an'a yemin olsun. İbn Abbas radıyallahu anh'dan Taberi'nin sahip isnatla rivayetinde İbn Abbas diyor ki buradaki zikr ifadesindeki zikir, yani zikir sahibi Kur'an ne demek? Bu diyor beyandır. Beyan sahibi Kur'an. Yani açıklanmış Kur'an'a yemin olsun. Beyan ne? Bak zikir sahibi Kur'an. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen zikirle, sünnetle açıklanmış olan Kur'an'a yemin olsun ki diyor Rabbimiz Azze ve Celle. Meallere bakın. Meallerde ne diye tercüme ederler? Şeref sahibi Kur'an'a yemin olsun diye. Bu şekilde meallendirilir. Dolayısıyla doğrudan mealle Kur'an'a muhatap olan insanlar bu incelikleri fark etmeyebilir. İnsanlara hüccet ulaşmamıştır. Neden? Çünkü peygamberin yolundan geçmiyor yolları. Peygamberi aradıkları zaman insanlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine başvurarak aramadılar. Bağırsağında pislik taşıyan bir şeyhin yoluyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmak istediler. Onu yücelterek, onu kutsayarak veya bir mezhep imamına, hata da eden, isabet de eden bir mezhep imamına bağlanarak veya bir cemaat liderine veya hislerini kamçılayan bir seçt grup, öyle bir gruba mensup olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmak istediler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sahih sünnetiyle aramadılar. Gerçekten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini arayan bir insan ne yapar bu toplumda? Hadis usulünü öğrenir. Sahih nedir, batıl nedir? Birilerinin akidesiyle, menheciyle, diniyle oynamasına müsaade etmez. Sahih kaynağa yönelir. Hadis usul dediğimiz usulün Müslümanlar indinde ittifak edilen kuralları vardır. Bu kurallarla hareket eder. İttifak edilen bu kuralların dışında tek kalmış nisbi kurallar da vardır. Mesela sufiler kendilerine nasıl bir yol belirlemiştir? Keşif yolu. Onlar hadisçilerin, hadis ehlinin usullerini takmazlar. Keşfen sahih, keşfen batıl. Ne deniliyorsa buna uyarlar. Bu başlı başına batıl bir yoldur. Neden? Çünkü Müslümanları kandırmaya çok müsait bir şeydir. Ben desem ki size, ben İşte keşfimde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştım. Ona şu hadisi sordum. Evet, bu bana ait dedi dese. Siz benim yalan söyleyip söylemediğimi nereden bileceksiniz? Nereden bileceksiniz? Yani muayenesi yapılamaz bunun, değil mi? Ama isnat zinciri dediğimiz şey de, bakın, kim kimden almış, kimden nakletmiş, bu ravilerin durumları nedir, adaletleri nedir, zapt güçleri nedir? Bu isnat sistemiyle Allah Azze ve Celle bunu korumuş ve kitabında böyle bir yolu emretmiştir bize. Şahitlerin şahitliğini kabul etmek. Bazı meselelerde iki şahit istemiş, bazı meselelerde dört şahit istemiş, bazı meselelerde tek bir şahit yeterli kılınmış. Din bu şekilde gelmiştir bize. Allah Azze ve Celle'nin bizim için tercih ettiği din ulaştırma yolu budur. Hayır efendim, ben Kur'an'ı arz ederek bir şeyleri halletmeye çalışırım diyen, Kur'an'a aykırı bir yöntem belirlemiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle, Resul size neyi verdiyse onu alın diyor. Yani Kur'an'ı arz edin, Resul'ün verdiklerini. Bundan uyanı alın, uymayanı atın demiyor. Şimdi bu Kur'an, kıyamet gününe kadar hidayet rehberi bir kitap değil mi? Böyle bir tehlikeyi, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adına din uydurulacak da, Kur'an'da buna bir uyarı olmayacak ha? Bunun önü alınmayacak. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam adına uydurulanlara itibar etmeyin diye bir ayetten bahsedilmeyecek. Bunu Kur'an'a arz edin diye bir ayetten bahsedilmeyecek. Garip bu. Ama ne diyor Kur'an-ı Kerim? Size bir fasık haber getirdiği zaman onu araştırın diyor. İşte bu hadis usulüdür. Allah Azze ve Celle'nin öğrettiği usuldür. Yani sanki o haldeyiz ki, inanın şunları şurada konuşmamız, tekrar tekrar bahsetmemiz bile işin ABC'sinden bahsetmemizdir burada. Bizi bu hakikatlerden o kadar senelerce ayırdılar ki, lehte ve aleyhte, sağdan ve soldan yani. Günahkarı, fası ayrı bir uğraştı bu dinle. Dindarı ayrı bir uğraştı. Yani şeytan dindar olanları farklı bir şekilde kullandı. Bu insanlar dine düşmanlık etmek için şey yapmadılar. Ama kitap ve sahih sünnet dışında öyle akidelere inandılar ki birilerinin hatırına, çok sevdikleri şeyhlerin hatırına, bunlara kitap ve sünnetten, sahih sünnetten delil bulamadıklarında o şeyhlerini, hocalarını, takdis ettikleri şahısları veya zihniyetleri yabana atmamak için uydurma hadislere sarılmak zorunda kaldılar. Vahdedi vücut gibi bir pisliği, Kur'an'a ve sünnete taban tabana aykırı olan, şirkin ta kendisi olan böyle bir pisliği, kendilerince veli olduklarına inandıkları bir silsileyi komple atamadıkları için ne yaptılar? Uydurma hadislerle takviye etmeye çalıştılar. Muhammed'i hakikat dediler, Nur-u Muhammed'i dediler, Allah'ın ilk yarattığı şey budur dediler. Sonra Meryem Aleyhisselam'a gelen ruhun da bu olduğunu, aslında bunun da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu, İsa Aleyhisselam'ın babasının da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduğunu. Bakın Fethullah Gülen'in kitabında bu. Hep bu hakikati Muhammediye inancının getirdiği şeyler. Biz bu sahtekarların, yani Allah'ın dinine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la gönderdiği dine tuzak kurmaya çalışan, sağdan soldan çelme atmaya çalışan bu insanların sapıklıklarını sapıklık olarak bilmek zorundayız. Birilerinin işte çamur atıp bu çok sert, bu kaba üslup, kırıcı, bilmem ne yapıcı gibi üsluplar, bu şekilde teklifte bulunan insanlar ortadaki hıyanetin inan farkında değiller. Veyahut da bunlar dinlerine yapılan bu tuzaklar biliyorlar da bunu söylüyorlarsa, analarına, babalarına sövüldüğü zaman yapmadıklarını bırakmayan bu insanlar bu dine hiç değer vermiyorlardır. Biz şahsımıza, anamıza, babamıza sövüldüğü için yapmıyoruz bunu. Bir şekilde damarımıza basıldığı için işte falan sapıktır, filan bidat ehlidir sözlerini şahsımıza, menfaatimize, musluğumuza, işte kerpeten atanların intikamını almak için yapmıyoruz. Allah'ın dinini bütün değerli saydığımız şeylerden daha fazla değerli tuttuğumuz içindir bu. Yani sanki bize kendi şeyimizmiş gibi bir şey sunuluyor. Yani kendi inisiyatifinde olan bir şey. Ya susuver, affediver. Ya ben kendi hakkımdan vazgeçeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir şey nakledilir. Sizden biriniz Ebu Damdam gibi olamıyor mu? Ey Allah'ın Resulü, Ebu Damdam kimdir? Nedir o? O sabah diyor evinden çıktığı zaman, ya Rabbi benim aleyhimde konuşanları affettim, hakkımı helal ettim der diyor. Kişiliğime saldıranları, hakaret edenleri affettim diyor. Bunun gibi olamıyor mu sizden biriniz diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu övüyor. Evet. Bu fazilettir, güzel. Eğer bunu söylüyorsanız bize eyvallah. Ama sizin söylediğiniz şey ne? Allah'a söyleyenleri affet. Resul'e söyleyenleri affet. Bu dini oyuncak haline getiren, kendi hevasına göre istediği gibi kesip biçenlere ağır söz söylemeyi ver deniliyorsa, arkadaş siz bu dinin değerini bilmiyorsunuz. Allah'ın lütfettiği bu dinin, bize nasip ettiği, onun rahmeti sayesinde kavuştuğumuz bu dini siz zannediyor musunuz ki kendi elinizle, kendi kazancınızla ulaştınız da babanızın malı isteyene peşkeş çek. Böyle değil bu din. Menheç budur bak. Menheçsizler, yani menheç diyoruz ya, menheç ne, metot ne? Menheç ilk dini, Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la gönderdiği dini geldiği gibi korumaktır. Tasfiye ve terbiye diye Şeyh Elbani Rahimullah'ın bahsettiği de bu. Tekrar dininize dönünceye kadar, tekrar dinimize dönebilmek için bu sahtekarların, sahtekarlıklarını bertaraf etmek gerekiyor. Temiz bir format çekmek gerekiyor. Kirli suyla dolu bir bardağın üzerine temiz su ilave edilerek yapılmaz bu. Bir damla sidik olan bir bardağın üzerine temiz su doldursanız içer misiniz? Bunu bile bile kimse içmez. O halde önce bardağı yıkamak gerekiyor. Temizlik gerekiyor yani. İşte tasfiye ve terbiye bu. Bu tasfiyede, yani bu temizleme, arındırma işleminde bazı şeyler gidecek. Bal kavanozu kırılıp cam, toprak, bal hepsi birbirine karıştığında ben baldan vazgeçemem deyip o balı yersen boğazına cam da gider, toprak da gider. Ama Allah işte o tertemiz kavanoz gibi düşünün şimdi, kırılmamış, sapasağlam. Allah bu dinini koruyacağını vaat etmiş. Biz o dine talibiz. Allah bizi bundan muvaffak kılsın. Şeyh Elbani Rahimullah işte bu hadisi bu konuda tamamen menhecin aslını bildiren bir hadistir. Dine dönünceye kadar. Büyük çabalar gerektiriyor. Şeyh Elbani de buna dikkat çekiyor. Ve burada kendi zamanında Filistin olayını, Filistin'e işte Yahudilerin saldırması ve bütün dünyanın bunu seyretmesi, bu seyredenler arasında Müslümanların da bulunması gibi olaylara dikkat çekiyor. Sonra Müslümanlar, İslami cemaatler, İslam'ın izzetinin geri dönmesi için çaba gösteren cemaatler, meseleye teşhis koyabilmek için hepsi kendi nazarlarına göre bir şeyleri ortaya sundular. Bundan bahsediyor. Bizim bu gibi durumlarda uygun gördüğümüz şey, bunda bir şüphe yoktur ve sürekli üzerinde dururuz, tasfiye ve terbiyedir. Bu iki temel esas, arzulanan ıslahın gerçekleşmesi ve Müslümanların eski izzetlerine kavuşmalar için zorunludur. Ben tasfiye ederken şunu kastediyorum. Dinin kendisine sonradan giren ister akide meseleleri olsun, ister ibadet, ahlak ve diğer meseleleri olsun, her yönden giren unsurlardan arındırılmasıdır. İslam dininin ikinci kaynağı olan sünnete de bildiğiniz gibi girmiş olan ve Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir alakası olmayan, ona iftira olarak uydurulmuş hadislerin de bu genel tasfiyeye tabi tutulması zorunludur. Bu işi bütün İslam ülkelerinden yüzlerce demiyorum, binlerce alimlerin yerine getirmesi gerekmektedir. Her biri kendi uzmanlık alanına göre İslam'ı ona sonradan girmiş olan şeylerden tasfiye etme görevini yerine getirmelidir. Akide ona girmiş olan şirklerden, kirlerden, tevil adıyla musallat olan saptırmalardan ve benzerlerinden tasfiye edilmelidir. Tefsir kitapları zayıf, uydurma ve rivayet etmesi Müslümana yakışmayan İsrailiyat rivayetlerden tasfiye arındırılmalıdır. Bir üçüncüsü şunu ve şunu yapmalıdır. Ta ki İslam bu mübarek gayretler sayesinde ilk saflığına dönsün. Bu mecburidir. Sonra ikinci şey olan terbiye terbiye ile kastettiğim şudur. Bu tasfiye işlemine Müslümanların bu arındırılmış İslam üzere terbiyesi yani eğitimi yetiştirilmesi eklenmelidir. Ben üzülerek ve bağırarak diyorum ki burada bir çığlık var. Burada ilmi bir uyanış var. Lakin ahlaki ıslah ve Müslümanların gidişatı için bir program yok. Hatta başkaları bir yana ilim talebeleri ve kendilerini sünnetle ve hadisle amel etmeye nispet edenlerin birbirlerinden çok şikayetleri olduğunu görürüz. Mesela bazıları tembellikten ve aldırmazlıktan dolayı sabah namazına kalkmaz. Yine bazıları cemaatle namaz kılmaya önem vermez. Halbuki kendisi oruç tutan ve namaz kılan bir Müslümandır. Lakin bu ibadetleri Müslümanların cemaatiyle beraber gerçekleştirmeyi önemsemez. Maalesef Müslümanların çoğunda şahit olunan, bazılarında ahlaki bir sapma olarak görünen yakın bir misal, başkaları bir tarafa, davetçilerden bazılarının davetlerinde kafirlerin kaidesiyle hareket ederek gaye uğrunda her vesile mübahtır prensibiyle hareket etmeleridir. Bu sözler bana ait değil, karıştırmayın. Bunlar Şeyh Elbani'nin sözleri. Onlar bir yana bizden bazılarının da maslahat için yalan söylediğini görürüz. Mesela telefon çalar ve birisi bir sorum var der. Sen kimsin sorusuna bir ilim talibiyim, bir ilim talebesiyim diye cevap verir. Subhanallah. Bu cevap veren kimse her soru soranın sorduğu konuda ilim talibi olduğunu bilmiyor mu? Bu durum tamamen sahih hadiste gelene benziyor. Bu sahih hadislere göre terbiyedir. Müslim'de şöyle rivayet edilmiştir. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kapısını çalar. Kim o buyurur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı çalanın kim olduğunu sorar. O da benim der. Ben ne demek? Kendisini tanımak için soran Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kendisini tanıtmaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ancak benim şeklinde cevap verilmesine, sadece bu şekilde cevap verilmesine karşı çıkmıştır. Bunu kınayarak benim, benim buyurur. Yani benim, benim, ne bu ben? Bu manada bir tepki veriyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Kimsin diye sorduğumuzda bir ilim talibi diyor. Ey kardeşim, senin bir ilim talibi olduğun zaten biliniyor. Lakin sen kimsin? Sonra kendi isminden başka bir isim söyler. Yani sahte bir isim verir bu sefer kendini gizlemek için. Neden? Onun bir derdi var. Gönlünde olanı Allah bilir. Kendisini tanınmayacağı bir isimle isimlendirir. Bugün Müslümanlara bu bozuk ahlak tamamen bulaşmıştır. Bunun örnekleri sayılamayacak kadar çoktur. Bu konuda söylenecek en güzel söz, Mısır'ın Şavkisi'nden rivayet edilen şu şiirdir. Ancak ahlaklı olan milletler kalıcıdır. Onların ahlaklar giderse kendileri de peşinden gider. Nasıl böyle olmasın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ancak ahlak değerlerini tamamlamak üzere gönderildim. Yani düşünün. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne için gönderildi? La ilahe illallah için. Şirkle mücadele etmek için. Ne diyor? Ben ancak üstün ahlak değerlerini ihya etmek üzere, bunları tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Demek ki selefi, muvahhid, tevhid ehli bir Müslümanın, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın izinde giden, hadis ehli olan bir Müslümanın asla ihmal etmemesi gereken şey ahlak değerlerini tamamlamaktır. Ahlaklı bir Müslüman olmasıdır. Bugün şurada şöyle, burada böyle ikiyüzlü olmak bir Müslümana yakışmaz. Takiye adını verdiğini yalan söylemek Müslümana karşı, bu yakışmaz. Maslahat adı altında dininden taviz vermek, sünnetten taviz vermek yakışmaz. Bunu da dinin daveti gibi tanıtmak yakışmaz. Bu kendileri İslam'ı yaşayamayan kimselerin biz bunu yaşayamıyoruz diye, beceremiyoruz diye itiraf edemedikleri için, çünkü bu bir küçüklüktür, bir eksikliktir, kusurdur hakikaten de. Kusurdur. Bunu itiraf edemedikleri için biz yaşayamıyorsak din böyle olmamalı ki bize bir kusur bulunmasın, yafta yapılmasın taktiğidir. Şirkin ilk başlangıç vesilesi olan video, suretler yani suretler fitnesi bugün videolarla, fotoğraflarla vesaire vesaire bakın aramıza girdi. Her yere bulaştı. Tamam. Allah bizi kurtarsın bundan. Lakin bunu davet için zaruret, davet için gerekli falan filan diyerek ne oldu? Süslendi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en ağır sözlerle kınadığı bu şey Allah için, ona yakınlaşmak için yapılır hale geldi. Şey dağıtıyorlardı ya, şahit oldunuz. CD dağıtıyorlardı, bunu dağıtın Allah rızası için diyorlardı. Bu CD'de ne var? Video var. Allah için yapılıyor bakın. Şeytan salak mı? Şeytan Müslüman'ı nasıl kandıracağını iyi biliyor. Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarını, onların neslini nasıl kandırdıysa aynı şekilde yine kandırıyor. Bir punduna getiriyor, aynı tuzağa düşürüyor. Putlara tapmak Allah'a yakınlaşmak içindi işte. Allah rızası için putlara tapıyordu Mekkeli müşrikler. Ne diyorlar? Bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye bunlara tapıyoruz diyorlar. Allah rızası için. Allah rızası için şirk koşmak. Şirk müşriklerin yaptığı bu. Allah rızası için yapıyorlar bunu. Bugün de bu nesil o hale geldi ki Allah rızası için kamerayla davet yapıyor. Allah rızası için def çalanlar var. Def çalıyor, ilahi söylüyor. Allah rızası için yapıyor bunu.
Dönenler var.
Dönenler var vesaire vesaire. Şov yapanlar var. Daha başka pislikler de var da meclis kirlenmesin onların beyanıyla. Şeyh Elbani de burada bu ahlak değerlerine ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önem verdiği bir şeymiş demek ki ben bunun için gönderildim diyor. Yüce ahlak değerlerini tamamlamak üzere gönderildim diyor. Şaşıracaksın. Bu ahlaki eğitime önem vermeyen İslami cemaatlere şaşır. İlla şaşıracaksan bunlara şaşır. Ahlaki değere bir önem vermiyorlar. Hizmet tarihçiler gelmişti geçen. Benim onların kitaplarından çıkardığım notlardan, ifadelerden birisi bu. Ahlak toplumu olamaz tahrir. Hizmet tahrir grubu ahlaki bir toplum değildir, siyasi bir toplumdur der. Yani onların davetlerinin siyasete dayalı olduğunu söyler. Ahlak şart değil yani. Açıkça söyler bunu. Evet, diyorlar ki ahlaki eğitimin zamanı Müslümanların devleti kurulduğu zamandır. İşte Hizbut Tahrircileri aynı şeyleri söylüyorlar. Şeyh Elbani de Allahu Alem onlardan bahsediyor. İslam devleti kurulduğu zaman ahlaki değerler olur. Şimdi ise Müslümanların başka bir şey değil, sadece siyasi uyanış için çalışmaları gerekir. Böylece Müslüman devletin kurulmasından sonra ahlak ve edep üzere nefis terbiyesine gelinecekmiş. Tesettür meselesi de bundan sonra gelecekmiş. Halbuki bu kadınlara farzdır ve açılıp saçılmak onlara haramdır. Buna benzer İslam'a aykırı kurallar koymuşlardır. Diyoruz ki Müslümanların eski üstünlüklerine, izzetlerine dönebilmeleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadiste geçen ta ki dininize dönmenize kadar buyurduğu gibi dine dönüş zorunludur. Bu gerçekten hassas bir noktadır. Bugün İslam davetçilerinin çoğu buna dikkat etmemektedir. Bizimle beraber bu hakikate iman edenler, Müslümanların bu zelil konumdan kurtuluşu için dine dönüş yapmaktan başka yolun olmadığını bilmektedirler. Lakin onlar dinin hakikatinden gaflettedirler. Bu din ve nitelikleri Allah Azze ve Celle'nin şu ayetindedir. Maide 3. ayet. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Bu dinin özelliklerinden birisi tamamlanmış, kemale erdirilmiş olmasıdır. Bu özellik dinde bid'at, yenilik çıkarma kapılarını kapatmayı gerektirir. Şu an bazı insanlar, hatta onlar İslam ümmetinin çoğunu teşkil ederler, genel ve özel olarak bid'at-ı hasene, güzel yenilik dedikleri bid'atlere bir mani olmadığına inanmaktadırlar. Yani güzel olursa güzel yenilikler çıkarılabilir. Mesela davette ve video gibi. Ne oluyor? Pek çok insanın Müslüman olmasına sebep oluyor canım bu video olayları. Vesaire vesaire. Bunlar da bir mani görmezler. Bunlar gibi. Öyleyse bu sadece bir örnektir ve bunun örnekleri çok fazladır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dininize dönmenize kadar buyuruyor. Ancak şu kastedilmektedir. Allah'ın üzerimize kemaliyle tamamladığı nimet dindir. Peki Müslümanların kendisine sonradan sokulan unsurlardan tasfiye edilmiş, arındırılmış olan dinlerine dönmek için gayret ve çabaları nerede? Yani bu yolda her fert bunu sorgulamalıdır. Yani Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden bunu açıklamış. Yani bu ümmet bu zillete musallat olmuş ve ben Müslüman bir fert olarak bu dine dönüş için, yani tasfiye ve terbiye diye Şeyh Elbani'nin özetlediği, bu dine dönüş için ben üzerime düşeni ne kadar yerine getiriyorum diye Müslümanın bunu sürekli sorgulaması lazım. Bu işte benim görevim nedir, vazifem nedir, ne yapmalıyım? Herkese aynı iş düşmez haliyle. Ama ben ne yapmalıyım? Benim üzerime ne düşer diye her Müslüman bunu sorgulamalı ve bu yolda gayret etmelidir. Maddi ve manevi bu davanın içerisinde olmalıdır Müslüman. Evet, kalkınmanın, İslam'ın izzetine tekrar kavuşmasının bundan başka yolu yoktur. 16. soru, kısaca bunu da aktaralım. Son soru menheç hakkındaki fetvalardan. Yetişirse bir iki fetva daha eklemiştim. Bunlardan bazısını aktarabildim, aktaracağım inşallah. Şöyle geliyor soru. Ey şeyh, İslam dünyasının birçok bölgelerinde yaşayan selefi gençler şu an İslam'a çağıran birçok cemaatlerin arasında bulunmaktadırlar. Bu cemaatlerde kendi gruplarına karşı şiddetli bir taassup bulunmaktadır. Yani selefi bir davet başlamış ama bu selefi davette de çeşitli gruplarda bir taassup başlamış. Bundan şikayet var. Fazletli şeyhten şu açıklamayı umuyoruz. Onlarla beraber yardımlaşmak caiz midir? Bir sürü cemaatler var. Bunlarla yardımlaşabilir miyiz? Bu taassupçu cemaatlerle. Onlarla yardımlaşılmazsa bu durumun komünistlerin ve benzerlerin kuvvetlenmesini sağlayacağı bilinmektedir. Yani tıpkı işte AKP'ye oy vermezsek CHP gelir denilmesi gibi. Bu da dahildir yani bu soruya. Onlarla yardımlaşılırsa selefilere karşı taassup ve hizipçilik ortaya çıkar mı? Cevap. Bu mesele üzerinde çok konuşmuştuk. İnşallah özet olarak şunu söyleriz. İslami toplumda birden fazla cemaatler olması caiz değildir. Her cemaatin kendisine özel menheci, metodu ve kendisine özel bir başkanı vardır. Bu başkanlar kendilerine tabi olanlara emirler veriyorlar. Şüphesiz bu durum Müslümanlar arasında ayrılık ve ihtilafın artmasına sebep olmaktadır. Sonra Müslümanlar arasındaki bu ayrılık ve ihtilaflar Müslümanlar arasında tabi olunan kanun haline gelmektedir. Bu ise alemlerin Rabbinin şu sözüne aykırıdır. Rum suresi 31-32. ayetleri. Sakın dinlerini parçalayan, fırka fırka olan ve her fırkası kendi elindekiyle sevinen müşrikler gibi olmayın. Her fırka kendi elindekiyle seviniyor. Böyle olmayın. Bukhari ve Müslim sahihlerinde Huzeyfe bin el-Yeman radıyallahu anh'ten rivayet ettiği hadiste o şöyle demiştir. İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hayır hakkında sorarlardı. Ben ise içine düşerim korkusuyla şer hakkında sorardım. Bu büyük sahabi önem verdiği konularla ilgili birçok meseleler sormuştur. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber içinde yaşamış oldukları hayırdan sonra şer olup olmadığını, yani şerrin gelip gelmeyeceğini sormuş. Allah Resulü buna benzer şeyler olacağını söyleyerek cevap vermiştir. Ondan sonra yine hayır olacağını söylemiş. Huzeyfe radıyallahu anh bu hayırdan sonra şer olacak mı diye sormuş. Allah Resulü evet bulanıklık üzere bir hayır olacak demiştir. Bulanıklık üzere. Dikkat edin buna. Yani hayır ile şerrin karışık olduğu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatana kadar, yani şunları söyleyene kadar o Huzeyfe radıyallahu anh sorularına devam etmiştir. Şüphesiz fırkalar, gruplar ve cemaatler olacak. Eğer bütün Müslümanların imamı olan bir halife yoksa, ağaç kökü ısırmak zorunda kalsan bile bu taifelerden biriyle beraber olmaman gerekir. Eğer onların bir halifesi varsa onunla beraber olman gerekir. Aksi halde bir ağaç dişlemek zorunda kalsan bile bütün o cemaatlerden ayrıl, uzaklaş buyurmuştur. Bukhari ve Müslim hadis. Yani bunun anlamı şudur. Şeyh Elbani burada manayla rivayet etmiş. Lafızda şu var. Eğer Müslümanların imamı, halifesi ve cemaati yoksa bütün fırkalardan ayrıl diyor. Müslümanların imamı ve cemaati yoksa, halifesi yoksa, cemaati yoksa ancak fırkalar söz konusudur. Cemaat nedir? Kitap ve sünnet üzerinde toplanan topluluktur. Az da olsalar kitap ve sünnet üzerinde toplanan bir araya gelen iki Müslüman cemaattir. Hatta tek kişi bile olsa. O cemaattir. Onunla beraber olan cemaate iltihak etmiştir. Bundan ayrılan cemaatten uzaklaşmıştır. Bu cemaat Allah'ı zikreden bir topluluktur. Allah'ın evlerinde toplanıp Allah'ın kitabını zikrederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini, bu dinin helal haram hükümlerini, Allah azze ve celle'nin isimlerini, sıfatlarını zikrederler. O zaman onları melekler sekinette kuşatır, şeytan kitap ve sünneti batıl anlamalarına sebep olabilecek ivalarında, vesveselerinde bulunamaz, yanaşamaz böyle bir cemaate. Ama fert fert, tek tek olduğu zaman Muaz radıyallahu anh hadisinde geldiği gibi o kimse şeytan diyor, kişinin kurdudur, sürüden ayrılanı kapar diyor ya, böyle bir kimse cemaatten ayrılırsa, yani kitap ve sünnet üzerine bir araya gelen cemaatten ayrılırsa, kendi başına Kur'an ve sünnet anlamaya kalkarsa, şeytanın kaptığı bir kozu haline gelebilir. Kurdun kapması gibi şeytanın kaptığı bir haline gelebilir. Bu yüzden cemaatin önemi var. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisi nasıl söylemişse o şekilde anlamak lazım. Şimdi Şeyh Elbani işin Müslümanların halifesi olmadığı zaman insanların grup grup olup da bu grupların her birinin kendisine bir başkan tayin edip buna sanki itaatin kitap ve sünnete itaatmiş gibi oldu. Bundan ayrılanın işte Allah Resulü'nün bahsettiği bu cemaatten ayrılmış gibi olduğu şekilde insanların yaydığı şeylere karşı bir cevap veriyor. Bunun anlamı şudur. Müslüman diğer bir cemaate karşı herhangi bir cemaate taassup göstermemelidir. Lakin bununla beraber derim ki, İslami cemaatlerin maalesef meydanda bunlar mevcuttur. Hepsinin birbirleriyle yardımlaşmaları gerekir hak üzerinde. Yardımlaşmanın şartı ise kitap, sünnet ve salih selefin menheci üzerine olan sahih bir esas üzerine yardımlaşmaktır. Kitap, sünnet ve salih selefimizin üzerinde olduğu yol olan bu sahih menhec üzere olmadıkları için diğer cemaatlerle yardımlaşmayan kimseye gelince, böyle bir durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ashabına ve onlardan sonraki selefin üzerinde olduğu yola muhalefetten dolayı yardımlaşmak gerekmez. Yardımlaşmak gereklidir, ayrılık haramdır. Ancak ayrılık için yüz çeviren güzellikleri kendine gizlemiş olur. Yani ne demek istiyor Şeyh Rabbani? Bir kimse cemaatlerle ne için yardımlaşır? Kitap, sünnet ve salih selefin menhecinin üzerine. Bidat olan bir şey de yardımlaşılmaz. Çünkü yardımlaşmanın şartı budur. Kitap ve sünnet üzerine olmaz. Kitap ve sünnet üzerine değilse biz AKP'yi niye destekleyelim? Refah Partisi'ni niye destekleyelim? Falanca derneği niye destekleyelim? Filanca fırkayı, filanca cemaati niye destekleyelim? Bizim desteklememiz, bir araya gelmemiz, beraber çalışmamız kitap ve sünnet üzerine. Bilmem nereye davet derneği veya film derneği bir film çevirecek, konferans verecek, buraya toplanacak. Kitap ve sünnet üzere değil bu toplanma. Bunlar selefi, beraber yardımlaşalım, destek olalım. Sayımız artsın, çoğalmış gözükelim falan. Bu hak üzere bir yardımlaşma değil. Yardımlaşmak mı istiyoruz? Mescitte toplan, kitap ve sünnet üzerine toplan, bidatle mücadele için toplan, sünnetlerin ihliyası için toplan. İşte bu, hak olan budur. Batıl olan bir şeyde bir araya gelmek, yani hissi, meseleyi hissi bakanlar için evet yardımlaşma, sayı artırma, kalabalık falan filan. Ama biz bu hissilikleri terk ettik. Rabbimizin kitabına ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine göre her şeyi yeniden tanımlamak mecburiyetindeyiz. Evet. Konu çok uzadı. Yani dersin süresi uzadı. Şöyle bir fetva ile günümüzde güncel karşılaşılan bir mesele, akideyle de alakası olduğu için şu Şeyh Elbani şu fetvasını naklederek bugünkü dersi de bitirelim. Allah izin verirse sonraki derslerde peygamberler ve tevhid mücadelesi veya tevhid içerikli bir seri başlayacağız salı günleri dersler için. Soru şöyle gelmiş inşallah. Bayrak önünde saygı duruşunun hükmü nedir? Milli marş esnasında bayrak dikip önünde hareketsiz durmanın hükmü nedir? Cevap, şüphesiz bu kafir Avrupalıları taklittendir. Nitekim onları taklit etmekten genel olarak ve özel olarak yasaklanmış bulunuyoruz. Herhangi bir Müslüman devletin kafirleri taklit etmesi caiz değildir. Lakin mesele ileri gelenlerin buna müsaade etmemelerine dönmektedir. Yani bu konuda ileri gelenler, devlet başkanları veya yetki sahiplerine dönmektedir bu konuda. Asıl iş onlardadır. Şüphe yok ki bu taklitçiliği ve kafirlerin adetlerini İslami adetlere çevirebilecek olan dünyada kendisinin üzerinde yönetici bulunan Müslüman yöneticidir. Memur veya askerlere gelince, İslam'dan sapmış olan bu kanunlara uymaktan başkasını bu kimseler yapamaz. Güç olarak bunu yetiremezler. İnsanların mertebelerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi esastır. Bir münker göreniniz eliyle karşı çıksın. Buna gücü yetmezse diliyle karşı çıksın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle karşı çıksın. Bu ise imanın en zayıfıdır. Bizler biliyoruz ki İslami beldelerin çoğunda bu gibi problemler, söylediğimiz gibi yabancıları taklit etmek sebebiyle başımıza musallat olmuştur. Mesela bazı İslami Arap devletleri askerlerin sakal bırakmasına müsaade etmiyorlar. Burada Türkiye'ye has gariplik var. Mesela genç soruyor, sakal yok. İşte askere gitmek caiz mi değil mi küfür diye inanmış. Askere gitmenin kendisi küfür diye inanmış. Yahu sende sakal yok. Sen askere gitmeden önce askere olmuşsun birilerine. Sakal yok. Yani asker seni zorlamadan önce sen kendin kesmişsin zaten. Bazen söylüyoruz yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor şimdi. Deve hörgücü başları bağlayanlar olacak diyor. Yahu devlet mi bu şekilde bağlamaya zorladı bu Müslümanları? Yani kadınları deve hörgücü gibi başlarını bağlamaya hangi devlet zorladı? Hiçbir devlet zorlamadı. Hiçbir devlet başınızı şu şekilde örteceksiniz diye zorlamadı. Hapse atmadı bu yüzden. İşkence yapmadı. Ama devletlere göre tesettür ismi müsemmasına giren her şeye bir zulüm uyguladı. O ayrı mesele. Hatta böyle örtündükleri için dahi zulüm uyguladı. Ama şimdi Müslümanlar, bu Müslüman olduğunu iddia edenler, cahiliye teberrücüyle teberrüc ederken, cahiliye açılıp saçılması diyor ya Allah Azze ve Celle, cahiliye havalanmasıyla havalananlar yani. Cahiliye havalanmasıyla havalanan, bu şekilde böbürlenerek açılıp saçılanlar, cahiliyedeki kadınlar başlarını örtüyorlardı. Cahiliyedeki kadınlar başlarını örtüyorlardı. Allah Azze ve Celle onların tesettürün nasıl olacağını öğretti ayetleriyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları açıkladı. Bakın şimdi, demek ki kafirleri bırakın, kafirler dine dönsün, bunun için cihad ediyoruz derler. Kafirleri bırakın ya, Müslümanlar bir dönsün dinlerine. Müslümanlar dinlerine dönmeli, bırakın kafirleri. Biz kendimiz bu dine dönmemişken kafirleri nasıl İslam'a davet ederiz? Allah'ın Resulü diliyle açıkladığı tesettüre kadınlarımız girmeli, erkeklerimiz de girmeli. Biz Müslümanlar olarak kafir kılıklarıyla gezerken İslam'a girin nasıl deriz ya başkasına? Biz kılıklarımızı Allah Resulü'nün kılığına benzetememişiz. Onun yerine Johnny'lere benzemişiz. Şeklimiz, şemailimiz Johnny gibi. Şimdi böyle olunca bazılarının bu sorusu bana komik geliyor. Askere gitmek küfürmüş diyor. Yahu sen askere gitmeden zaten teslim etmişsin kendini. Gitsen sana ekstra bir şey gelmeyecek, merak etme yani. Yani asker, ordu zorla senin kendine, kendi rızanla yaptığından daha fazlasını yapamayacak, merak etme yani. Biz nefislerimizi Allah'tan gelen şeriate teslim etmek zorundayız. Gönül, eğer kalp buna teslim olmuşsa bu azalarda sirayet eder. Azalarımıza işlemeli bu. Giyimimize, kuşamımıza, yaşantımıza, ahlakımıza, her alanımıza bu sirayet etmeli. Bu işte o zaman nasıl ki 3, 5, 10, 20, 30 binler Müslüman Allah'ın indirdiklerini yaşamaya başlarsa Allah'ın indirdikleri tepemizde hakim olur Allah'ın izniyle. Ama bunu biz terk ettiğimiz sürece ne istiyoruz? Yani istediğin şeyde samimi değilsin. Başına bela açma yani. Bela isteme Allah'tan. Bela istiyorsun ya. Çünkü bu dava, iman davası sınanmayı gerektirir. Sen daha kalbine yedirememişsen Allah'tan ve Resulünden gelenlere teslim olmayı, bela istiyorsun, bela. Allah'ın indirdikleriyle hükmedilmesini mi istiyorsun? Belanı arıyorsun. Allah'ın indirdiklerini sen bir nefsine uygula. Bu bedende Allah'ın şeriatı hükmetsin. Allah'ın indirdikleri hükmetsin ki o zaman Allah Azze ve Celle'nin teyidi, desteği, nusreti nasıl geliyor? O zaman seyret. Ama sabır gerekiyor. Şeyh Elbani buna dikkat çekiyor şimdi. İnsanlar bu konuda hadiste zikredilen mertebelere göre hareket ederler. İnsanların çoğu bugün askere gittiklerinde sakallarını kesiyorlar. Kanun böyledir. Bazıları da kesmiyorlar. Buna rağmen onların sakallarını zorla kesiyorlar. Bunu yapan gerçekten azdır. Yani sakalını kestirmemekte direnen çok azdır. Burada Ürdün'de ve Suriye'de bunun örnekleri çoktur. Onlara baskı ve işkence yapılıyor, hapse atılıyorlar. Sonra Allah Azze ve Celle'den yardım geliyor da sakallı askerin binlerce sakalsızın önüne çıktığını görüyoruz. Öyleyse mesele mükellef kulun iman kuvvetiyle ilgilidir. Bu tutum İslam'a uygun olmayan bir selamlama ile bayrağa saygı gösterme teklifidir. Şüphesiz yani bayrak karşısında saygı duruşu, İstiklal Marşı duruşu bu böyle İslam'a uygun olmayan bir selamlama şekliyle bayrağa saygı gösterme teklifidir. Şüphesiz bunu yapmamaya güç yeter. Kişinin gücü buna yeter. Lakin önünde hapis ve işkence olduğunu bilmelidir. Olabilir yani. Dilerse Allah kurtarır, bundan da kurtarabilir. Ama olabilir, bunu göze almalı. Bazen bilmediğimiz daha başka şeyler de yapabilirler. İmanı kuvvetli olan mümin sabreder. Allah Azze ve Celle'nin müminlere vaat ettiği gibi sabırdan sonra ancak zafer vardır. Zafer ancak sabırdan sonradır. Bu şekilde sabredemeyen diğerleri ise, yani imanı zayıf olanlar ise kalpleri bu selama karşı çıktıkları halde selamlarlar. Ama kalp ile inkar vazifesi vardır onların da. Böylece bunun bir münker olduğunu bilmemiz gerekir. Kıyamda durmak zorunda kalan kimse en azından kalbiyle inkar etmelidir. Çünkü sahih rivayetlerden birine geldiği gibi bundan öte zerre kadar iman yoktur. Soru sahibi şöyle devam etmiş. Bayrağın önünde sadece bir duruş, yani mücerret bir duruş tevhidi bozar mı? Cevap evet, İslam'ı, dini ve İslami edebi bozar. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. O gün insanlar alemlerin Rabbi için kıyama dururlar. Mutaffifin suresi 6. ayet. Bu saygı duruşu putlara yapılan saygı duruşuna benzemektedir. Zira bayrak kumaş parçasından ibarettir. Lakin bu maalesef Avrupalıları körce taklit etmektir. Burada konuyu şöyle özetleyip bitirecek olursak bu son fetvayla ilgili olarak. İman tanımında bakın. Kalbin, dilin ve azaların ameli deriz. İman budur. Kalbin ameli, dilin ameli, azaların ameli. Mücerret olarak azaların ameli olan bir küfürde, bir şirkte, yani fiili bir şirkte kişi dinden çıkmaz. Kalp ile mutlaka bağlantısı olmak zorundadır. Mücerret fiille dinden çıkmaz. Ama bazı mücerret fiiller vardır ki doğrudan kalptekinin tezahürüdür. Mesela bir kimse bir kitabın Kur'an olduğunu bile bile, şuur yerinde olduğu halde, ikrah gibi, zorlama gibi bir hali olmadığı halde, kasıtlı olarak, kendinde şuurlu olarak yere atıp üzerine çiğniyorsa veya helaya atıyorsa, bu kimse bunu ancak kalbindeki küfürden dolayı yapar. Değil mi? Ancak kalbindeki küfürden dolayı yapar. Allah'a ve Resulüne ancak kalbindeki küfürden dolayı söver. Fakat bir alışkanlık eseri de sövmüş olabilir, küçük bir ihtimalde olsa. Bu yüzden biz sorarız. Tevbe et. Küfürde olan, kalbi küfretmiş olan hayır etmiyorum der ve söver. Değil mi? Bu kimse, bak bu fiiliyle çıkmış değildir sadece. Kalbinin, dilinin ve azalarının fiiliyle kafir olmuştur. Kalple devre temas kesilmedikçe küfür de gerçekleşmez ve kalple bağlantı gerçekleşmekçe iman da gerçekleşmez. Kalp, ağza, dil. Bunların hepsinin ameli. Şimdi bu bayrak meselesi ve buna benzer bütün şirk fiillerinde bakın bu hadis gerçeği ortaya koyuyor. Eliyle karşı çıkabilen çıksın. Gücü yeten. Buna gücü yetmeyen diliyle. Gücün yetmiyorsa kalbinle buğz et. Bu imanın en zayıfıdır. Gücün yetmediği için ancak buna düşersin. Ama gücün yettiğini terk edersen kusura bakmayın da bu böyle değil. Dilinle İnkar etmeye, karşı çıkmaya gücün yettiği bir şeyi sen kalbinle reddedemezsin. Elinle karşı çıkmaya gücün yettiği bir şeyi sen dilinle reddetmekle yetinemezsin. Bu ancak mecbur kaldığında kalbinle inkar etmek zorunda kaldığın bir şey hakkındadır. İmanın en zayıfıdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Fiiller içerisinde Ehl-i Sünnet'in icma şudur. Sahabeden beri, sahabenin icma ettiği şey budur. İmam Ahmed bin Hanbel, Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesinde itikad edilmesi zorunlu olan, Ehl-i Sünnet'ten olabilmek için zorunlu olan maddeler arasında bunu sayıyor. Ameller içerisinde sadece namazın terkini küfür görmek. Ya adam namaz terk ediyor, kafir oluyor. Bu sadece amelle kafir olmak değil midir? Değil. Bu yüzden biz bugün şu ayrıntıyı getiriyoruz. Aslında Şeyh Elbani Rahimullah'ın namazın terki hakkında söylediklerini düşünen, okuyan bir insan bu gerçeği çok iyi anlar. Şeyh Elbani mürciye değil. Namazın terki küfür değildir derken de mürciye değil. Söylediği sözü kendi ortamında, bağlamında anlaşılmadığından Şeyh Elbani burada mürciyelik ithamıyla karşı karşıya kalabiliyor. Şeyh Elbani ne diyor biliyor musunuz? Meseleyi hüccetle bağlıyor. Hüccetin ulaşmamasıyla bağlıyor. Mücerret azanın fiiliyle kafir olmaz diyor. Şeyh Elbani dediği sadece bundan ibaret. Mücerret namazı terk etmekle kafir olmaz. Ama kim kafir olur? Bir kimse namazın terkinin küfür olduğunu Kur'an ve sünnet nasları kendisine ulaşmasına rağmen terk ediyorsa bu kimse ancak kalbindeki küfürden dolayı kafir olmuştur. Namazı terk ettiğinden dolayı değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam namazı terk eden kafir olmuştur derken kalbinin inkarından dolayı o kimse kafir olmuştur diyor. Nereden anlıyorsun bunu? Çünkü sahabelerin uygulamasına bakın ne diyor? Sahabeler şikayetle geldikleri zaman namaz kılıyor mu diyor hemen. Küfür işleyen birisini söyledikleri zaman namaz kılıyor mu? Namaz kılmıyor dense boynu gidecek. Yani namazın hükmü aynıyla vaki bilinen bir olay. Ve bunun terkini münafıkların bile terk etmesine razı olmuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani münafıkları öldürmüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed arkadaşlarını öldürüyor demesinler diye. Ama o münafıklardan biri namazı terk etseydi onu öldürecekti. Çünkü bir sürü münafık şikayet edildiğinde diyor ki namaz kılıyor mu diyor. Münafık bile namaz kılmak zorunda kalıyordu. Toplum böyle bir toplumdu. Biz nasıl bir toplumuz? Namaz kılan parmakla gösterilir. Ya ne takvalı bir insan, Allah dostu denilir. Hem de beş vakit, beşe beş katıp kılıyor denilir hatta. Baba yiğittir yani bu toplumda namazı kılan. Gerçekten öyledir. O arası ayrı mesele ama o üstüne düşeni yapıyor. Allah Azze ve Celle'ye mecbur kaldığı bir kulluğu yapıyor zaten. Bundan dolayı insan övülmez. Yani bilet satan bir memuru düşünün. Gişe görevlisi. Yahu ne kadar faziletli bir bilet memuru. Parayı verdim o da bana bileti verdi ya. Der misiniz? Bu övülürse bu yani dengelerin değiştiğini gösterir. Şuna bak ya beş vakit namaz kılıyor. Bu övgü değil ya. Bu mecburiyet. Mecbur, onu yapmak zorunda. Müslüman bunu yapmak zorunda. Olmazsa olmaz. Olmazsa Müslüman değildir. Ama bu topluma öyle sahtekarlar, hani sohbetin başına bahsettik, öyle sahtekarlar, menfaatperestler fetva verdi ki, ben ilk bu meselede fetva veren önceki alimlerden bahsetmiyorum. Asrımızın üçkağıtçılarından, mürciye taslaklarından bahsediyorum. Karşında menfaat beklediği bir adam namaz kılmıyor, tembellikten terk edersen kafir olmazsın. İnkar edersen kafir olursun. Bu fetvayı çok hoşlarına gittiği için verdiler. Aksini bilmelerine rağmen bunu yapanlar var. Yani Allah Resulü'nün şu hadisini bile bile bir insan bunu nasıl söyler ya? Biz de Hanefiydik. Ben bu hadisle karşılaştığımda Hanefiliğimden utandım. Böyle şey mi olur? Böyle mezhep mi olur? Allah Resulü diyecek ki namazın terki küfürdür. Ama mezhep diyecek ki hayır. Kafir olabilmesi için bayağı bir dağlar aşması lazım. Kafir olmak çok zordur. Biz bunu anlattığımızda büyüklerimiz bize aynen böyle söylüyordu. Bazen bir sözle bile kafir olabileceğine dair şeyler var yine Hanefilerin kitaplarında ama bunu dile getirdiğin zaman kafir olmak çok zor iş. Müslüman olmak çok kolay. La ilahe illallah dersin. Müslüman olursun bir daha asla kafir olamaz. İstesen de olamaz. Aziz neslini bile yıkamaya kalkan bir toplumdur bu toplum. Yani anlayışlar ne kadar değişti. Hayatı boyunca İslam'a küfreden bir adamı bir tane Müslüman ben hakkımı helal etmiyorum diye kıyameti kopardılar ya. Bunu ateistler yapıyor yani. Her türlü ateistliği yapacaksın ama İslam'ı da kimseye bırakmayacaksın. İmanı kimseye bırakmayacaksın. Çünkü parayla imanın kimde olduğu bilinmez. İmanın en kamili bu dine en iyi sövendedir bunlara göre. Ne baba yiğit bir insanmış, iman ne kuvvetliymiş ki hiç kimseden korkmadan Allah'a kitaba sövüyor. Böyle bir anlayış gelişmiş. Karman çorman bir düzen. Böyle bir düzen içerisinde bir tane genç akıl bali oluyor. Dinini öğrenmeye çalışıyor. Falan hoca böyle diyor, filan hoca böyle diyor. Bir çorba sunuluyor önüne, çorbadan zehirleniyor. Bu kadar. Gençlerimizin hali bu. Zehirli çorba içiyor. Midesi bulanıyor, kusuyor. Ateist oluyor. Veyahut da midesinde tutuyor, midesi bulana bulana geziyor yani. İnanmadığı, benimsemediği akideyi gözünü yumup geziyor. Deve kuşunun başını hani gömermiş ya, vücudu meydanda olduğu halde kendisini gizlendim zannedermiş başını kuma gömünce. İnanın insanların, tarikatçıların, tasavvufçuların, mezhep mutasiplerinin çoğunun durumu bu. Kendileri de inanmıyorlar hak üzere olduklarına. Ama bu sadece mukaddesat çerçevesine aldıkları bu şeylere dokunan bir şey olduğu zaman paso sövüyorlar, canhıraş bir tepki veriyorlar. Ne için? Sakladıkları bu şey ortaya çıkarsa rezil olacaklar. Ondan korkuyorlar. Yani savundukları bu itikat kendilerini tatmin etmiyor. Kendileri de şüphe üzerindeler, inanmıyorlar. Ama korunması gerekli. İşte Allah Azze ve Celle'nin meydan okuduğu gibi bir imanımız olmalı. İman eden delil üzere iman etsin. Helak olan da delil üzere helak olsun. Yani bir Müslüman ki, bir Müslüman nesil olacak ki, inandığı değerlerde, amellerinde, işlediği fiillerde, ahlaki gidişatında, toplumuyla ilişkilerinde alnı açık olacak. Yaptığı şeyi delil üzere yapan, şüphe üzerine değil. Küfür ehli, bidat ehli, şirk ehli yaptığı işlerde hep şüphe üzerindedir. Bir türlü yakin ile yapamaz bunu. Zaten getirdiğinizde ne diyorlar? Basit bir şirklerini reddettiğinde, mesela sizin şeyhleriniz bu bahsettiğiniz şeyleri yapamaz. Ya Allah buna bu gücü verdiyse, ya Allah buna bu kaybı bildirdiyse, hadi bakalım diyorlar değil mi? Yani %50, %50. Ya kurtarırsın ya da cehennemin dibini boylarsın. Bir de burası var, madalyonun bu yüzü var. Biz böyle değil, %100 hakka uyarız. %100 sayı olana uyarız. Uymalıyız. Amellerimiz böyle olmalı. İşte o zaman Allah Azze ve Celle, işte bu alın açıklığıyla ortaya çıkan bir topluluk olursak, Allah Azze ve Celle'nin desteğiyle nice az topluluklar kendilerinden kat ve kat üstün topluluklara galip gelmiştir. Allah'ın desteğini yanında hissedersen, en büyük saadet bu. Yani senin önünde, işte Said Nursi'nin de söylediği gibi, iman sayesinde gerçek bir imanı elde eden bir mümin kainata meydan okur diyor ya, böyledir. Gerçek imanı elde eden bir mümin, bakın imandan bahsediyoruz. Söz, amel, yani kalbin ameli, dilin ameli, azaların ameli. Bu bütünlemeyi yaptığımız zaman bütün amellerimizde, bütün itikatlarımızda, bütün ahlakımızda, yani dilimiz böyle yağcı gibi böyle yumuşak yumuşak konuşurken kalbimiz buğz etmeden olacak o. Gerçekten kalbindekini konuşacaksın. Kardeşini överken kalbinden sövmeyeceksin. Bu yağcılıkları terk edeceksin. Dil, ahlak meselelerinde de, amel meselelerinde de, itikat meselelerinde de kalbin, azanın, dilin hepsine düşen görevler vardır. İman böyle gerçekleşir. Bu iman gerçekleştiği zaman, yani biz mümin olmayı becerdiğimiz zaman Allah müminlere yardım edecektir. Kıytırıklara değil, kaypaklara değil. Allah kaypakça dinine yanaşanlara yardım etmez. Etmemiştir de. Bilakis kaypakları hep rezil etmiştir, hep de ediyor. Ama Allah bizlere kendisinin istediği gibi iman etmeyi nasip eylesin ve dininde muvaffak kılsın. Anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir mesele var mı? Menheç dersleri burada tamamlamış oluyoruz Allah'ın izniyle. Amin cümlemize. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyk.